zaman hastalık, kimi zaman engellilik olgusu. Bazen acı ayrılıklar, bazen de her şeye rağmen sevinç ve mutluluklar kuşatırken hayatımızı, işte tam da dünya halidir bu yaşadıklarımız. Dünya hali. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünya Hali programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta engelsiz tarihimizden bahsedeceğiz. Malumunuz, engellilik olgusu sadece günümüzün değil, her dönemin olgusu. İnsanlığın olduğu her yer ve zamanda çeşitli sebeplerle engellilik ve hastalıklar ola gelmiş. İşte bu hafta istedik ki tarihe bir de bu gözle bakalım. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde engellilere yönelik ne gibi uygulamalar vardı? Toplum içinde engellinin yeri, istihdamı, tedavisi gibi hususları gözden geçirmeye çalışacağız bu hafta Dünya Hali programında. Hatırlayacaksınız, Dünya Hali programında daha önce Saadet Asrı'nda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın engellilerle münasebetinden de bahsetmiştik ve orada önemli ölçülerle karşılaşmıştık. Neydi bunlar? Engelliyi toplum içinde onore etme, dışlanmasını değil toplumla kaynaşmasını sağlama, güven telkin etme, istihdamı için teşvik etme, ancak tüm bunları yaparken de ondan gücünün üstünde ve ötesinde bir şey isteme. Yani tam bir denge hali. İşte bu denge hali önemli bir ölçü bizim için. İşte ecdat da bu ölçü ve örneklerden yola çıkarak engellilerle münasebetini ona göre ayarlamış, ona göre düzenlemiş. Örneğin Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde bu medeniyetlere baktığımızda, arşiv ve benzeri kaynakları taradığımızda engelli vatandaşlar için sayısız vakıflar görüyoruz. Örneğin görme engelliler için Sivas'ta vakıf var, Siirt'te vakıf var. Ayrıca Osmanlı görme engellileri medreselerde hafız yapmış ve iaşesini, yani geçimini bizzat devlet karşılamış. Bu alan görme engelliler için adeta bir meslek alanı olmuş. Camilere müezzin tayin edilmiş görme engelliler. Yine görme engelliler mevlithan olmuş ve bu sayede nafakalarını da temin etmişler. Evliya Çelebi'nin notlarından 1500-1700'lerde Osmanlı mahkemelerinde hizmet veren bir sağırlar topluluğu olduğunu anlıyoruz. Dilsizlerin eğitimi için ilk mektep 1889 yılında Sultanahmet'teki Hamidiye Ticaret Mektebi bünyesinde özel bir bölüm olarak önce açılıyor. Daha sonra 1902'de de başlı başına müstakil bir okul olarak ilk işitme engelliler okulu kuruluyor. II. Abdülhamit tarafından 1902'de Yıldız Sağırlar Okulu açılıyor işitme engellilerin eğitimi için. Bu okulda günümüz Türk işaret dilinin muhtemel altyapısını oluşturan Osmanlı işaret dili öğretmenler tarafından okullarda sözel dille beraber kullanılıyor. Sadece eğitim ve istihdamı açısından değil, aynı zamanda gerek Selçuklu ve gerekse Osmanlı medeniyetlerinde sosyal yardımlar yönüyle de engellilerle alakalı bir takım düzenlemelere şahit oluyoruz. Örneğin sosyal yardım çalışmaları adı altında bir başlık oluşturup bu konuyla ilgili taramalar yapıldığında bu konudaki çalışmalar Selçuklulara kadar dayanıyor. Selçuklular devrinde bir yardım kurumu olarak faaliyet gösteren Ahilik Teşkilatı'nın engellilere de hizmet götürdüğünü yine çeşitli tarih kaynaklarından öğrenmekteyiz. II. Abdülhamit tarafından kurulan Darül Ecze bünyesinde de yine kimsesiz, fakir, çalışamayacak olanların yanı sıra bedensel engelliler de barındırılmış. Ayrıca 19. yüzyılın ikinci yarısında Hilali Ahmer Cemiyeti olarak kurulan ve 1935'te Türkiye Kızılay Derneği olarak adı değişen kurumda engellilere tedavi ve tekerlekli sandalye ve benzeri yardımları da yapmaktaydı. Yani bugünkü Kızılay'ın temeli olarak Hilali Ahmer Cemiyeti ve sonrasındaki adıyla da Türkiye Kızılay Derneği'ni görüyoruz 1935'te. Türkiye'de ilk rehabilitasyon çalışmalarına ise Bursa'da başlanmış, özellikle harp sakatlarına protez sağlamak amacıyla 1918 yılında bir atölye açılmış. Bugünkü adı Bursa Kara Kuvvetleri Komutanlığı Fizik Tedavi Hidroklimatoloji ve Rehabilitasyon Hastanesi olan Bursa Askeri Hastanesi, 1922 yılında Kurtuluş Savaşı'nda yaralananlar ve sakatlananlar için kurulmuş ve onların bakımı, tedavisi ve her türlü rehabilitasyon çalışmaları da burada gerçekleştirilmiş. Osmanlı dönemi incelendiğinde özellikle ruhsal ve zihinsel engellilerin tedavilerine büyük önem verildiğini ve onların tedavisi için de her türlü imkanın seferber edildiğini görmekteyiz. Bakın düşünün ki aynı zaman diliminde ama Osmanlı tebaası dışındaki farklı coğrafyalarda akıl hastaları içlerinde şeytan var ya da içlerine cin girmiş denilerek yakılırken Osmanlı'da ve onun da öncesinde Selçuklu'da ruhsal ve zihinsel engelliler müzik ve suyla tedavi edilmekteydi. Birazdan daha ayrıntılı olarak müzik terapisi ve su terapisinden bahsedeceğiz ama önce genel bir durumu değerlendirelim istiyorum. Osmanlı ve Selçuklu'da engellilere ve hastalıklara karşı yaklaşım nasıldı? Engellilerin sadece tedavisi değil, aynı zamanda rehabilitasyonu, eğitimi, istihdamı, sosyal yardımlar, tüm bunlar açısından o dönemin şartlarını şöyle bir gözden geçirmeye çalışıyoruz ayrıntılarıyla. Osmanlı döneminde ayrıca sadece ruhsal ve zihinsel engellilerin tedavi edildiği yerler de vardı ki o zamanki adıyla bimarhane denirdi buralara. Bimarhane zamanla anlam kayması sonucu günümüze tımarhane olarak gelmiş. Çok kullanılmayan bir ifade ama kökeninin bimarhane yani sadece ruhsal ve zihinsel engellilerin tedavi edildiği yerler olarak tarihte geçtiğini de özellikle not etmiş olalım. İmparatorluğun en parlak devrinde Mimar Sinan tarafından İstanbul'da inşa edilen bugüne sağlam durumda ulaşan Haseki Hastanesi, bunun dışında Süleymaniye Külliyesi'ndeki Şifahane ile Tıp Medresesi ve Atik Valide Hastanesi de her türlü hastanın yanı sıra az önce bahsettiğimiz gibi ruhsal ve zihinsel engellilerin de tedavi edilebildiği Osmanlı hastaneleri arasındaydı. Özellikle Edirne'deki 2. Beyazıt Darüşşifası gerek ilk defa az personelle yüksek randıman almayı amaçlayan merkezi sistemiyle ve gerekse o döneme göre çok ileri hatta 18 ve 19. yüzyıllardaki hastane yapılarına ışık tutacak kadar mükemmel bir yapı oluşturması sebebiyle özellikle altı çizilmesi gereken kurumlardan biri Edirne'deki 2. Beyazıt Darüşşifası. Peki engelliler Osmanlı döneminde nasıl istihdam ediliyordu? Biraz daha ayrıntılarla incelemeye çalışalım. Osmanlı'da bizebanlar denilen bir kesim var. Bizebanlar Osmanlı Devlet Örgütü'nde sarayda ve Babali'de görevli dilsizler. Yani bugünkü ifadeyle işitme ve konuşma engelliler. Farsça dilsiz sözcüğünün karşılığıdır bizeban ve o dönemde biliyorsunuz Osmanlıca, Arapça, Farsça'nın karışımıyla birlikte kullanılan bir dildi. Özellikle Farsçadan ve Arapçadan gelen kelimeler yoğun olduğu için bizeban kelimesi de Farsçadan girmiş bir kelime olarak kullanılıyordu. Bizebanlar yani dilsizler. Bizebanlar sarayda ve Babali'de özellikle görevlendiriliyordu. Fatih zamanından beri var ola gelen bir kurumdur bizebanlık. Kurumda istihdam edilen dilsizler baş dilsizin yönetiminde çalışıyorlardı. Kıdemleri arttıkça da kendi aralarında farklı ünvanlar alıyorlardı. Yani kademe kademe bir ilerleme söz konusuydu bizebanlık sisteminde. Önceleri yalnızca saraylarda padişahların hizmetinde görevlendirilirken giderek sadrazamların ve öteki üst düzey yöneticilerin gizli oturumlarında da hizmet etmeye başladılar. Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar da bu gelenek sürdü. Yani devletin sırları konuşma ve işitme engellilere emanetti. Bakın aslında sanki dezavantaj gibi görülen bir durum. Burada bu devlet aklıyla, bu Osmanlı medeniyetinin o inceliğiyle bir avantaja dönüştürülmüş. Hem böylece engelliler, işitme ve konuşma engelliler istihdam edilmiş, yani bir işleri olmuş. İaşeleri bizzat devlet tarafından karşılanmış, böylece nafakalarını, geçimlerini sağlamışlar, temin etmişler. Hem de devletin sırları konuşma ve işitme engellilere böylece emanet edilmiş. Hakikaten güzel bir sistem. Osmanlı Sarayı'nda padişahın çalışma ofislerinin bulunduğu iç kısımda sağır ve dilsizler görev yapardı. Devlet adamları bunlarla anlaşabilmek için de özellikle dillerini öğrenmek zorundaydı. Anlaşmak için tabii kendilerine mahsus bir işaret dili sistemi vardı. Hatta bazen öyle olurdu ki saray ahalisi işitme ya da konuşma engelli olmasalar dahi kendi aralarında zaman zaman yine bu dili kullanmışlardır. Daha sessiz, daha kolay anlaşılır olduğu için belki de. Sağır dilsiz görevliler Tanzimat'ın ilanından sonra kurulan meclislerde ve heyeti vükela denilen bakanlar kurulunda da kullanıldı, istihdam edildi. Bunun dışında saray cüceleri vardı. Tarihte bütün dünyada görülebilen saray soytarısı bulundurma geleneği Osmanlı'da başka şekilde zuhur etmiş. Sarayda cücelerin istihdamını görüyoruz ama saray soytarısı şeklinde değil. Çünkü bu insan onurunu da zedeleyen bir husus olduğu için Osmanlı öncelikle insana değer verdiği için, insana insan olarak değer verdiği için böyle bir sistemi kurmak yerine saray soytarısı olarak sarayda cüceleri istihdam etmek yerine onların daha ziyade bedeni mükemmelliyet gerektirmeyen işlerde istihdam etmiş. Örneğin Enderun'da Hafızül Kütüplük ya da daha bilinen anlaşılır ifadesiyle kütüphane müdürlüğü, kütüphane yöneticiliği, kütüphane memurluğu görevlerinde istihdam etmişler. Matematiğe kabiliyetli olanları Pars Ketüdağlığına yükselerek ülkedeki hastanelerin gelir ve masraflarını tutmuş. Yani bir anlamda muhasebecilik yapmışlar. Hepsi bakın hangi alanda kabiliyetliyse o alanda istihdam edilmiş, bedeni mükemmelliyetlik gerektirmeyen işlerde koşullandırmışlar, oralara yerleştirilmişler ve bu şekilde hem istihdam edilmiş hem de geçimlerini sağlamışlar. Hoş sohbeti, tatlı dili, hatta umumi kültürüyle padişahın nedimi demek olan musahipliğe kadar çıkanları bile vardı saray cüceleri içinde. Görme engelli mimar Carlos Pereira o dönem Osmanlısında İstanbul'a geliyor ve şu sözleri sarf ediyor. Diyor ki İstanbul'a ve Osmanlı mimarisine hayranım. Çünkü tarihi mekanlar engelliler hesaba katılarak inşa edilmiş, tüm duyulara hitap ediliyor diyor. Artık mimari yapılarda avlu kullanmıyorlar. Oysa avlular görme engellilerin sesleri daha iyi algılayıp rahatsız olmadan bulunabilecekleri mekanlar. Süleymaniye bu anlamda muhteşem diyor görme engelli mimar Carlos Pereira. O dönemin İstanbul'unu gezmiş, görmüş bir isim olarak tarihe bu sözleri kaydetmiş. İstanbul'da tarihi mekanların birçok duyuya hitap edecek şekilde yapıldığını anlatan Carlos Pereira, İstanbul'daki tarihi mekanlarda bulunmaktan keyif alıyorum. Mimari öyle olağanüstü ki akustik ve kokular sayesinde mekanı dahi algılayabiliyorum diyor. Görme engelli mimar Carlos Pereira. Ve onun sözleriyle bir ara verelim. Bu esnada da güzel bir esere kulak verelim. Barış Manço, Tutti Mucize Guyem diyecek. Sonrasında birlikteliğimiz Engelsiz Tarihimiz konu başlığıyla Dünya Ali programında devam edecek.
Tutti
Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünya Hali programında Engelsiz Tarihimiz konusuyla birlikteliğimize devam ediyoruz. Güzel bir eser dinledik. Belki sözlerini yeterince anlayamadık ama "Tutti mucize guyem, ne desem laf değil" derken, mucize gibi sözler söyleyen bir papağanım, dediklerim laf değil demek istiyordu bu güzel sözleri yazan ve bu güzel sözleri dile getirenler de. Evet, nasıl ki müzik her dönem insanlığa hitap ettiyse, insanın ruhuna tesir ettiyse, Osmanlı ve Selçuklu döneminde de biz müzikle tedaviyi ve müzik terapisini görmekteyiz. Bugün engelsiz tarihimizden bahsederken ecdat acaba engellileri nasıl istihdam etti, onların tedavilerinde ne gibi uygulamalar, yöntemler, teknikler geliştirdi, toplum içinde engellinin yeri gibi hususları gözden geçirirken özellikle altını çizmek istediğimiz bir husus var ki günümüz tıbbında artık kabul edilmiş olan su ve müzikle terapi o dönemde ta Selçuklu döneminde ve özellikle sistemleşmiş şekliyle Osmanlı döneminde zaten uygulanmaktaydı. Peki müzikle tedavi sistemi nasıl gelişti? Şöyle yine biraz tarihe doğru uzanalım. Türklerde ilk ciddi müzikle tedavi Osmanlı Devleti zamanında görülmekle beraber Orta Asya'da Anadolu öncesi zamanda Baksı adı verilen şaman müzisyenler tarafından çeşitli hastalıklar için tedavi çalışmaları yapılmış geçmişte de. Hatta hala bu faaliyetlerini sürdüren Baksılar Orta Asya Türkleri arasında yaşamakta. Bir Selçuklu Türkünün yaptırdığı Şam'daki Nurettin Hastanesi'nde İbn-i Sina müzikle akıl hastalığının tedavisini uygulamış. İbn-i Sina'nın tesirleri Osmanlı devrinde de devam ede gelmiş. Osmanlı saray hekimi Musa bin Hamun diş hastalığı ve çocuk psikolojisi hastalıklarını iyileştirmede müzikle tedavi yöntemini kullanmış. Ne kadar ilginç değil mi? Hangi makam hangi hastalıklara iyi gelir, hangi vakitlerde hangi makamlar etkilidir, bunların hepsi tek tek tespit edilmiş. Farabi, Razi, İbn-i Sina ve Gevrekzade Hasan Efendi gibi Türk alimleri bu alanda çok önemli çalışmalara imza atmışlar. Batı dünyası da 20. yüzyılın ortalarında keşfettiği müzikle tedavi ya da diğer ifadeyle müzik terapisini alternatif tedavi yöntemi değil, geleneksel tıbba uygun ve kuralları kendine has bilimsel bir tedavi yöntemi olarak bugün kabul etmiş durumda. Örneğin 2. Dünya Savaşı'nda yaralanan askerlerin terapisinde müzikten faydalanılmış. Müziğin kan basıncı, solunum ritmi, solunum kalitesi, nabız sayısı gibi fizyolojik olaylara olumlu etki yaptığı da artık günümüzde de kabul edilmekte. Tekrar geçmişe dönecek olursak, 1488'de yapılan Edirne Sultan Beyazıt Darüşşifası'nda akıl hastaları tedavi ediliyordu. Darüşşifa günümüzde artık müze olarak hizmet veriyor ama o dönemin şartlarında akıl hastalarının ve ruh hastalarının tedavi edildiği müzikle ve suyla tedavi edildiği bir darüşşifaydı, bir şifahaneydi. Az önce de dediğimiz gibi o dönem Osmanlı sınırları dışında farklı coğrafyalarda ne yazık ki insanlar, akıl hastaları ya da ruh hastaları içine şeytan ya da cin girmiş denilerek ağır işkencelerden geçirilir ve hatta ateşte yakılır. Öyle ki en sonunda ruhları şeytandan kurtarılmış bir şekilde güya öbür dünyaya ya da Tanrı'ya havale edilirdi. Öyle olduğu düşünülürdü, zannedilirdi ve bu düşünceden yola çıkılarak bu tarz uygulamalarda görülürdü Ortaçağ Avrupa'sında. Bakın, iki ayrı kültürün aynı konuda farklı yaklaşımları. Bunun da temelinde ne var derseniz işte o medeniyet var. Önce insanı insan olarak kabul etmek, sevmek. Ve özellikle altını çizmek istediğimiz bir husus var ki uzun zaman akıl hastalıkları bir hastalık olarak görülmemiş, işte az önce saydığımız gerekçeler sebebiyle. Oysa ki akıl hastalığı da ruh hastalığı da, şimdi biz hastalık tanımlamasını ardına ekliyoruz bu kelimelerin ama o dönemin şartlarında bazı coğrafyalarda, bazı yerlerde ne yazık ki hastalık olarak bile kabul edilmediği için ve bu sadece şeytan ya da cin çarpması şeklinde düşünüldüğü için ne yazık ki bu tarz kötü uygulamalar olmuş Osmanlı sınırları dışında. Ama Osmanlı medeniyetinde deliliğin de bir hastalık olduğu, akıl hastalıkları ve ruh hastalıkları denilen kavramların olduğunu biz yapılan uygulamalardan anlıyoruz. 1788'de Türkiye'ye gelen, o dönemin Osmanlısına gelen Dr. John Howard, gördüklerini anlatıyor. Diyor ki İstanbul'da yalnız akıl hastası kabul edip tedavi eden hastane olduğunu hayretle gezdim. Dönüşünde bir rapor yazıyor. Örnek ve takdire cidden değer tıp kuruluşları vardı diyor. Musiki ile tedavi söz konusuydu diye gördüklerini anlatıyor. Özellikle hayretle gördüğünü de ifade etmiş Dr. John Howard. Evet, bugün biz hastane diyoruz ama o dönem şifahane denirmiş. Bakın, aslında nasıl düşünürsek öyle konuşuyoruz. Nasıl konuşursak da sonrasında da öyle düşünmeye başlıyoruz. Bu bir döngü. Bir kısır döngüye dönüşmemesi lazım tabii. Ama o dönem şifahane derken biz bugün neden hastahane diyoruz? Kelimenin kökenine inerseniz bakın, hastahane derken hastalığa odaklanmış oluyoruz biz bugün. Ama o dönemin Osmanlısında, o anlayışta, o medeniyette şifahane denmiş. Yani şifaya, yani çözüme odaklanılmış. Biz bugün soruna odaklanıyoruz, hastahane diyoruz hastalıktan yola çıkarak. Ama o dönemde şifahane denilmiş, şifaya yani çözüme odaklanılmış. İşte sorun odaklı ve çözüm odaklı bakış açısı. Ve yine Darüşşifa dedik az önce anlattığımız, bahsettiğimiz cümleler içerisinde Darüşşifa kelimesi geçmişti. Darüşşifa, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kendine özgü mimari biçimleriyle cami, medrese külliyesini bütünleyen, sağlık yurdu ve hekimlik okulu işlevini de gören yapılara genel olarak verilen ad. Bakın içinde ne kadar çok şey var. Bugün hastaneye gittiğimizde hani birçoğumuzun dilindedir ya, Allah hastaneye düşürmesin deriz. Hastaneye gittiğimde sanki dertlerim daha da bir çoğaldı deriz. Neden? Çünkü bütün dertler, bütün sıkıntılar orada yoğunlaşıyor. Ama öyle bir sistem kurulmuş ki geçmişte, Selçuklu Osmanlı dönemlerinde örneğin o özgün mimariye bakıldığında cami ve medrese var, onu bütünleyen sağlık yurdu ve hekimlik okulu var. Yani tedavi de orada, hayatın bizzat kendisi işleyişi de orada. Eğitim de orada, sağlık yurdu derken orada eğitim alan, tıp alanında eğitim alan öğrencilerin de bulunduğu mekanlar da orada. Hastaların gidip tedavi olduğu alanlar da orada. Dolayısıyla Darüşşifa derken hakikaten oradaki o şifayı özümsemek, bulmak, yaşamak çok daha kolay olsa gerek o yapı içerisinde, hem o mimari yapı içerisinde hem de hayatın o işleyişi içerisinde. Evet, müziğin hangi hastalıklara iyi geldiği konusunda tek tek makamlar derlenmiş, toplanmış. Özellikle hangi makam hangi saatte iyi geliyor? Bunun dışında koku, bir takım bitkiler, çiçekler özellikle bu sürece dahil edilmiş ve bu tedavi sürecinde su sesi, kuş sesi, insan sesi, tüm bu tedavi sürecinin birer parçası. Tabii sadece bunlar da değil, özellikle bugün psikolojide iş uğraş terapisi denilen ya da meşguliyet terapisi denilen hususlarda göz ardı edilmemiş. Örneğin Müslüman Türk bilginlerinden Ebubekir Razi hastalıkların tedavisiyle uğraşırken şu hususların özellikle altını çiziyor. Örneğin bir balık tutma ya da avlanma gibi bir takım meşguliyetlere o hastanın teşvik edilmesi, dostluk kurması, müzik öğrenmesi ve öğretmesi. Sadece öğrenmesi değil, aynı zamanda öğretmesi. Ve büyük İslam filozof ve bilginlerinden İbn Sina da musikinin tıpta oynadığı rolü şöyle ifade ediyor. anlatıyor. Tedavinin en iyi ve en etkili yollarından biri hastanın akli ve ruhi güçlerini artırmak, ona hastalıkla daha iyi mücadele vermek için cesaret sunmak, hastanın çevresini hoş bir hale getirmek, ona en iyi musikiyi dinletmek ve onu sevdiği insanlarla bir araya getirmek diyor İbn-i Sina. Yıllar önce bu ölçüyü koymuş. Bugün de modern tıp ve aynı zamanda psikoloji bilimi de aynı gerçeklere işaret ediyor. Evet, bugün şöyle bir geçmişe uzandık. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı döneminde engellilere yaklaşım nasıldı? Tedavi, istihdam, eğitim genel hatlarıyla kısa kısa bahsetmeye çalıştık ama son bir şeyle kapatalım programımızı. Ecdadımız akıl hastalarına muhterem acizler diye hitap etmiş. Onların insanlık haysiyetini korumak için muhterem, yaratandan ötürü yaratılanlara şefkatleri sebebiyle de aciz ifadesini kullanmış. Hakikaten böylesi bir tarihe, böylesi bir geçmişe sahip olmak da ayrı bir gurur vesilesi. Bu haftada geldik birlikteliğimizin sonuna. Haftaya yine sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Görüşünceye, buluşuncaya kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Dünya Hali. (Gülüyor)